Ayrım 6.
Rothman Moish, ilişki eşit arkadaş, beyaz kart, filozof, şair, ölü, 1958, parantez doğal nedenler. Kaufman S.L., ilişki eşit arkadaş, kırmızı kart, siyasal eylemci, emekli. Hal Nikolay Aleksandrovich, ilişki eşit arkadaş. Dur diye emretti Diamond, dondur onu. Baş yardımcı bu sözü izleyecek verilere kendi ekranında bir göz attı. Aman ulu tanrım dedi. Diamond koltuğunda arkasına yaslanmış gözlerini kapatmıştı. CIA bir işi yüzüne gözüne bulaştırdığında bunu dört başı mamur yapıyordu doğrusu. Nikolay Hal diye mırıldandı Diamond. Sesi tek düze çıkarıyordu. Baş yardımcı en yumuşak sesiyle bu Nikolay Hal Eflatun kartı biri efendim dedi. Eski çağlarda kötü haber veren habercilerin başının kesildiğini hatırlamış gibi bir hali vardı. Biliyorum biliyorum. Herhalde Hal Nikolay Aleksandrovich üzerine komple bilgi isteyeceksiniz değil mi? Adam özür dileme tonuyla konuşuyordu. Evet. Diamond ayağa kalkıp büyük pencereye doğru yürüdü. Karşısında gece olduğu için ışıklandırılmış Washington anıtı duruyor. Yakınındaki bulvardan geçen otomobillerin farları seçiliyordu. Her akşam tam bu saatte tam aynı yerden geçen otomobiller. Gelecek verileri şaşılacak kadar cılız bulacaksın diye mırıldandı. Cılız mı efendim? Eflatun kartlı biri ama. Bu Eflatun kart da öyle olacak. Renk kodu sisteminde Eflatun kartlar ana şirket açısından başa çıkılması en güç, en tehlikeli adamları gösterirdi. Bunlar kendi milliyetçi ya da ideolojik kanı ve yargılarına göre hareket etmeyen, parça başına iş kabul eden ajanlar katiller grubuydu. Hükümetlere baskı yaparak bunları kontrol altında tutma olanağı da yoktu. Her iki taraf hesabına da adam öldürürlerdi. Başlangıçta renk kodu şişkoya programlanırken kişinin yaşamını ve yaptıklarını bir bakışta belirtecek renkler seçilmesi düşünülmüştü. Ama daha ilk adımda şişkonun soyut konulardaki yeteneksizliği sistemin değerini azaltıvermişti. Sorunun kökeni şişkoya kendi renk kodunu kendi ayarlama hakkının tanınmasıydı. Tabii belirli ilkeler doğrultusunda. İlk ilke yalnızca ana şirket açısından potansiyel tehlike veya gerçek tehlike sayılan kişilere renk kodu uygulanmasıydı. Ya ana şirket ya da onun kontrolünde olan hükümet ve kuruluşlar açısından tabii. Diğer kişilerin hepsi standart beyaz kartla belirleniyordu. İkinci ilke kişinin eğilimleriyle kodunun rengi arasında bir ilişki bulunmasıydı. Bu da en basit şekliyle yapılmaktaydı. Solcu kışkırtıcı ve teröristlere kırmızı kart, sağcı politikacı ve eylemcilere mavi kart, sola yatkınlara pembe kart, sağı tutan aşırı muhafazakarlara da toz mavisi kart veriliyordu. Bir ara adanmış liberallere de İngiltere'deki sembolize uyarak sarı kart verilmişti ama sonradan bu gibilerin zarar verme katsayısı şişko tarafından hesaplanmış, derhal onlara da herkes gibi beyaz kart verilmeye başlamıştı. Beyaz kart, yani siyasal iktidarsızlık belirtisi. Ama bir adım daha atılıp girift sorunlara gelindiğinde renk kodlamasının değeri de eleştirilere konu olmaya başlamıştı. Örneğin IRA'yı aktif olarak destekleyenlere, Ulster savunma örgütlerini destekleyenlere rastgele yeşil ve turuncu kart çıkmaya başlamıştı. Çünkü Şişko'nun görüşüne göre böylelerinin uyguladığı taktikler, güttükleri felsefe ve alabildikleri sonuçlar birbirinden pek farklı olmuyordu. İkinci bir sorun da Şişko'nun güttüğü akılsız mantığın sonucuydu. Örneğin komünist ajanları ayırırken Çinli olanlara sarı kart çıkıyor, onların emri altındaki Avrupalı ajanlara ise kırmızıyla sarı karışım kart çıkması gerektiğinden sonunda turuncu karta kalıyorlardı. O zaman bu kişiler Kuzey İrlanda'yı tutanlara karışıyordu. Bu yüzden bazı can sıkıcı hatalar da yer almıştı. Şişko'nun Jan Paisley mutlaka Arnavut'tur diye tutturup bunda direnmesi işte bu hataların sonuçlarından biriydi. Yanlışlıkların en belalısı Afrikalı milliyetçileriyle Amerikalı siyah eylemciler konusunda ortaya çıkıyordu. Burada ırk mantığı güden bilgisayar bu adamlara siyah kart çıkarmıştı. Aylar boyunca bu eylemciler ne ana şirketin ne de onun kontrolündeki hükümet organlarının müdahalesiyle yüz yüze gelmeksizin eylemlerini rahatça sürdürebilmişlerdi. Bunun bir tek nedeni vardı, o da siyah kart üstüne basılı siyah yazıların okunmasındaki güçlüktü. Bu durumda duyulan büyük üzüntülere karşın gene de renk kodundan vazgeçme zorunluluğu doğmuştu. Amerikalı vergi mükelleflerinin milyonlarca doları bu işe harcanmış olduğu halde. Bu sefer yeni bir sorun çıkmıştı ortaya. Şişko'ya bildiği şeyi unutturmak ona yeni bilgi vermekten çok daha zordu. Belliği ebediydi Şişko'nun. Hele mantık çizgisi üzerindeki direnişi önlenebilecek şey değildi. Böylece renk kodu da o güne kadar hangi düzeye getirilmişse o düzeyde kaldı. Solun ajanları hala kırmızı ve pembe kartlarla, kripto faşistler mavi kartla, Amerikalı lejyonerler toz mavisi kartla belirleniyordu. Her iki taraf arasındaki fark gütmeksizin, iki yan hesabına da çalışanlara doğal olarak mor kart çıkmalıydı. Ama Şişko siyahların kartlarında ortaya çıkan sorunu unutmadığı için mor rengi kendiliğinden biraz açmış, bunlara eflatun kart vermeye başlamıştı. Ayrıca dikkat edilecek nokta Şişko'nun eflatun kartları yalnızca adam öldürme yolunu seçen eylemcilere vermesiydi. Baş yardımcı başını kaldırıp soru sorar gibi baktı. Ne oluyor anlayamıyorum efendim. Şişko durmadan bir veri bir düzeltme, bir veri bir düzeltme temposuna girdi. En temel bilgilerde bile ona kaydedilmiş veriler birbirini tutmuyor. Bu Nikolay Hell'in yaşı için 47'den 52'ye kadar rakam geliyor. Hele şuna bakın, milliyeti konusunda elimizde 6 tane seçenek var. Rus, Alman, Çinli, Japon, Fransız ve Kostarikalı. Kostariko diyor gerçekten efendim. Son ikisi taşıdığı pasaportlar yüzünden. Elinde Fransız ve Kostarika pasaportları var. Şu anda Fransa'da oturuyor ya da son zamana kadar öyleydi. Diğer milliyetler ise genetik kökenleri, doğum yeri ve kültürel yetiştirilişiyle ilgili. Peki asıl milliyeti ne? Bay Diamond pencereden dışarı bakmayı sürdürüyordu. Hiçbir şey. Bu adamla ilgili bir şeyler biliyorsunuz galiba efendim. Baş yardımcının bu sözü soru sorar gibiydi ama ölçüyü kaçırmak istemiyor, tedbirli konuşuyordu. Meraklanmıştı. Gene de aşırı merak göstermeyecek kadar akıllıydı. Diamond birkaç saniye cevap vermedi sonunda. Evet, onun hakkında bazı şeyler biliyorum demekle yetindi. Olduğu yerde dönüp yürüdü, masanın başındaki koltuğa kendini bıraktı. Taramaya devam et, dedi. Ne bulursan çıkar ortaya. Çoğu birbirinin tersi olan bilgiler olacak. Netlikten uzak olacak, eksik olacak. Ama gene de ne varsa bilmek zorundayız. Demek bu Nikolay Hell'in bu işe bulaştığı kanısındasınız. Bizde bu şans varken herhalde. Ne bakımdan efendim? Bilmiyorum. Sen taramayı sürdür. Baş üstüne efendim. Baş yardımcı bir sonraki verilere göz attı. Aa efendim, doğum yeri olarak 3 yer gözüküyor. Şangay. Emin misiniz efendim? Evet. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Yani oldukça eminim. Şangay 1930 soru işareti. Her yıl bu mevsimde olduğu gibi serin akşam rüzgarları denizden kente doğru esiyor, buradan Çin'in sıcak iç bölgelerine doğru ilerliyordu. Kentin Fransız kesiminde Joffre Bulvarı üzerindeki büyük evin verandaya açılan kapılarından perdelerin dışarı doğru uçtuğu görülüyordu. General Kishikawa Takashi önündeki Goke oyunuyla meşguldü. Uzanıp taşlardan birini eline aldı, orta parmağının ucuyla işaret parmağının tırnağı arasında hafifçe tuttu. Birkaç dakika sessiz geçti. Generalin dikkati aslında oyunda değildi. Oyun şu anda 176. hamleye gelmişti. Sonucun ne olacağı da yavaş yavaş kendini belli ediyordu artık. Generalin gözleri karşısında oturan rakibindeydi. Rakip soluk sarı oyun tahtasının üzerindeki siyah ve beyaz taşlara dikkatle bakıyordu. Kishikawa-san bu genç çocuğun kesinlikle Japonya'ya gönderilmesi gerektiği kanısındaydı. Bunu çocuğa bu gece açması gerekiyordu ama hemen şimdi değil. Oyunun tadı kaçardı şimdi söylerse. Bu da büyük bir haksızlık olurdu. Çünkü ilk defa olarak delikanlı oyunu kazanıyordu. Güneş Fransız kesiminin gerisinde Çin'in içlerine doğru çekilip batmıştı. Kentin sokak lambaları yakılıyordu. Daracık kıvrık sokaklar her evde pişen binlerce yemeğin kokusuyla doluydu. Wang Pu, Suzhou burunlarındaki yüzen evlerin hepsinde ışıklar yanmıştı. Pantolonlarının paçalarını çekip iple bağlamış kadınlar taşları yeniden dizip ocaklarını düzeltiyor, yemek için ateş yakmaya hazırlanıyorlardı. Nehrin suyu çekildiğinden evlerin dibi sarı çamurlara değmekteydi artık. Evlerine geç kalmış birkaç kişi hırsız tavuk köprüsü üzerinden hızlı adımlarla geçmekteydiler. Köşede oturan mektupçu fırçasını mürekkebe dikkatsizce batırıyor, işini çabuk bitirmek için acele ediyordu. Kendisine bir aşk mektubu yazdıran şu okuma yazma bilmez kız elbette eserine kusur bulabilecek durumda değildi. Üstelik mektupçu ona şaşmak bilmez 16 formülünden birine uygun mektup yazıyordu. Saygın ticari kuruluşların ve büyük otellerin bulunduğu The Bond Caddesi karanlık ve sessizdi. Çünkü İngiliz iş adamları artık buralardan kaçmışlardı. Kuzey Çin günlük haber gazetesi artık onların dedikodularını basmıyor, yaptıkları sosyal yardımları, dünya durumu hakkındaki yorumlarını sayıp dökmüyordu. The Bond Caddesi'nin en şık binası olan ve afyon ticaret gelirleriyle yaptırılan Soson House'da artık işgal kuvvetlerinin merkez binası haline getirilmişti. Doymak bilmez Fransızlar, hilekar İngilizler, üstten bakan Alman, fırsatçı Amerikalılar hep gitmişlerdi. Şanghay Japonların kontrolü altındaydı. General Kishikawa, Go tahtasının öbür yanında oturan çocuğun annesine ne kadar inanılmaz derecede benzediğini düşünmekteydi. Sanki Alexandra Ivanovna bu çocuğu tek hücreliler gibi kendi başına dünyaya getirmişti. Zaten kadının güçlü sosyal kişiliğini tanıyanlar bunu da pekala yapabileceğinden emin olabilirlerdi. Delikanlıda da tıpkı annesinin çenesi, annesinin geniş alnı, çıkık elmacık kemikleri, zarif burnu vardı. Slav ırkına özgü o geniş burun delikleri yoktu bu burunda. Karşısındakini kendini bir çiftlerin namlusundan içeri bakıyormuş gibi hissettirmiyordu. Ama Kishikawa'ya en ilginç gelen şey çocuğun gözleriyle annesinin gözlerini karşılaştırmaktı. Benzerlikleri ve ayrılıkları açısından. Fiziksel yönden gözler birbirinin eşiydi. İri, çukur ve kontesin ailesine özgü cam yeşili renginde. Ama annesinin ve çocuğun kişilikleri arasındaki farklılık gözlerin hareketinde, bakışların türünde, mücevher irislerin kararmasında ve kristalleşmesinde kendini gösteriyordu. Annenin bakışı baştan çıkarıcı, ateşli, çocuğunkiler ise soğuktu. Anne gözlerini herkesin kendine hayran etmek için kullanırken, çocuk herkesi kendinden uzaklaştırmak için kullanıyordu. Annede koket görünen bakışlar çocukta küstah görünüyordu. Annenin gözlerinde pırıldayan ışıklar çocuğunkinde durgun ve içe saklıydı. Annenin gözlerinde mizah, çocuğunkinde zeka vardı. Anne çekiyor, cezbediyor, çocuk ise tedirgin ediyordu. Alexandra Ivanovna bencildi. Nikolay da bencildi. Gerçi generalin doğullara özgü düşünceleri bu konunun pek üzerinde durmuyordu ama batı ölçülerine göre Nikolay hiç de 15 yaşında gibi göstermiyordu. Fazla yeşil gözlerindeki soğuklukla ağzının ifadesindeki ciddilik yüzündeki anlamı fazla yumuşatmaktan, erkeksilikten uzaklaşmaktan koruyordu. Fiziksel güzelliğinden her zaman rahatsız olan Nikolay, daha çok küçük yaşlardan hareketli ve sert sporlara yönelmişti. Önce klasik jiu-jitsu öğrenmiş, sonra uluslararası takıma girip İngilizlere karşı rugby oynamıştı. Bu oyunu hırçın denecek kadar sert oynuyordu. İngilizlerin oyunu kaybettikleri zaman kendilerini kurtarmak için kullandıkları sportmenlik, centilmenlik gibi kavramları iyi anlıyorsa da gene de kazanmanın sorumluluğunu zarif bir biçimde kaybetmenin rahatlığına tercih ederdi. Aslında takım oyunlarını pek sevmiyordu. Kendi yeteneği ve sertliğiyle kazanabileceği oyunlardan zevk alıyordu daha çok. Üstelik duygusal sertliği öylesine güçlüydü ki her zaman kazanıyordu. Kazanmayı istediği için. Alexandra Ivanovna da hemen hemen her zaman kazanırdı. İstediği için değil ama hakkı olduğu için. 1922 yılında insanı şaşırtacak kadar çok bavul ve eşyası olmasına karşın geçinebilecek tek kuruşu yoktu. Bu durumda Şanghay'daki beyaz Rus toplumu arasında liderliği sağlayabilmek için St. Petersburg'daki eski forsunu kullandı. Şanghay'a göçen Ruslara beyaz Rus adını İngilizler takmıştı. Belaroskiya'dan geldikleri için değil ama kızıl olmadıkları için. Kontes hemen çevresinde toplumun en ilginç erkeklerini toplayarak bir hayranlar grubu yarattı. Alexandra Ivanovna'nın gözünde ilginç olmanın yolu zengin, yakışıklı, nüktedan olmaktı. Kontes'in hayattaki en büyük dertlerinden biri de bu niteliklerden ikisinin aynı erkekte bulunmasına pek ender rastlanması, hele üçünün bir arada asla bulunmamasıydı. Kontes'in toplumunda başka kadınlara pek yer yoktu. Bütün kadınları aptal, sıkıcı ve uçarı bulurdu. Kendisi tek başına bir düzine erkeği bir salonda oyalayabilir, gecenin atmosferini nükteli, canlı ve tam dozunda bir çapkınlık düzeyinde tutmayı başarırdı. Buna karşılık uluslararası toplumun bu itilen kadınları da asla kontesle bir arada görülmek istemediklerini ilan edip, kocalarının ve nişanlarının da bu dürüst kararlarına katılmasını istediler. Bu kadınlar türlü yöntemlerle, omuz silkmeler, dudak bükmeler, kaş kaldırmalarla ortada görülen iki olay arasında belli bir ilgi bulunduğuna dikkat çekme istiyorlardı. Bu olaylardan birincisi, Kontes'in Şanghay'a meteliksiz gelmiş olmasına karşın çok lüks bir hayat sürebilmesiydi. İkincisi de annelerinin kendilerine güzellikten ve çekicilikten çok daha önemli diye öğrettiği niteliklerden mahrum olan bu kadının, çevresine her zaman en nefis erkekleri toplayabilmesiydi. Bu kadınların gözünde Rusya'dan Çin'e göçüp aç kalan, ellerindeki avuçlarındaki birkaç değerli şeyi satan, sonra da geçinebilmek için vücutlarını satmaya başlayan zavallı Rus kadınlarıyla kontes arasında pek bir fark yoktu. Ama buna da kimseyi inandıramıyorlardı. Çünkü kontes, Çar Sarayı'nın olağanüstü bilmecelerinden biri olup, damarlarında tek damla Slav kanı taşımayan bir Rus soylusuydu. Alexandra Ivanovna'nın babasının adı Johan'dı. Habsburg soyundan geliyordu. Protestan olan bu aile İngiltere'ye göçmüştü. Soyadlarını da değiştirip daha az Hun adına benzeyen yeni bir isim almışlardı. Şanghay'daki hayatının 3. mevsiminde Alexandra Ivanovna bütün dikkatini genç ve gururlu bir Prusyalı'ya vermiş gibi görünüyordu. Bu gencin duygusallıkla gölgelenmemiş bir zekaya sahip olduğu belliydi. Tüm ırktaşları gibi Kont Helmut von Keitel Zumhel kısa zamanda Kontes'in göz bebeği ve oyuncağı oldu. Kontes'ten 10 yaş daha gençti. Dikkati çekecek fiziksel güzelliği ve atletik nitelikleri vardı. Çok iyi ata biner, eskrim yapardı. Kontes onu kendine uygun bir dekor diye nitelendirdi. İlişkileri konusunda söylediği tek söz kontun iyi bir damızlık olduğuydu. Yazın yağışlı mevsimini iç kesimlerde dağlık bir yerdeki villasında geçirmek kontesin adetiydi. Bir seferinde Şanghay'a her zamankinden daha geç döndü ve o günden sonra da Şanghay'daki evin halkı arasına bir bebek karıştı. Genç Kont von Keitel Zumhel geleneğe uygun olarak Kontes'e evlenme teklif etti. Kontes hafifçe gülerek ona şu karşılığı verdi. Gerçi insanlar arasında yaygınlaşan eşitlik saçmalığını çürütebilmek için üstün bir çocuk yaratmayı her zaman istedim ama evin içinde iki çocuk bulundurmaya niyetim yok. Kont o zaman Prusyalıların gurur yerine kullandığı o kasıntı tavırla selam verip kısa zamanda Almanya'ya dönmek üzere hazırlıklara başladı. Alexandra Ivanovna çocuğu ve onun dünyaya geliş öyküsünü saklamak bir yana onu salonunun gülü yaptı. Yasal gerekçelerle çocuğa bir isim koymaya zorlandığı zaman onu Nikolay Hel diye adlandırdı. Hel adını Keitel arazisinin yakınından geçen bir nehirden almıştı. Kontes'e göre çocuğun doğması baştan sona kendi eseri olduğu için çocuğun tüm adını da Nikolay Aleksandrovich Hel olarak seçti. Evde bir sürü İngiliz dadılar birbirini izledi. Bu nedenle çocuğun beşik dilleri olan Fransızca, Rusça ve Almanca'ya İngilizce de katıldı. Bu diller arasında belirgin bir tercih söz konusu değildi. Yalnızca Kontes bazı dillerin bazı konulardaki düşünceleri daha iyi ifade edebildiği kanısındaydı. İnsan aşktan ve benzeri önemsiz konulardan söz ederken Fransızca konuşur, trajedi ve felaketleri Rusça anlatır, iş dili olarak Almancayı kullanır, hizmetçilere İngilizce emir verirdi. Nikola'nın çocukluk arkadaşları yalnızca evdeki hizmetkarların çocukları olduğu için Çince'de beşik dilleri arasına katılmıştı. Kısa zamanda Çince düşünme alışkanlığını kazandı. Çünkü çocukluğunda en büyük korkusu annesinin düşüncelerini okuyabileceğiydi. Annesi Çince bilmiyordu. Alexandra Ivanovna okulların ancak tüccar çocuklarına layık yerler olduğuna inanırdı. Bu nedenle Nikolay'ın eğitimi eve gelen özel öğretmenlerle ilerledi. Bu öğretmenlerin hepsi yakışıklı gençler olup hepsi de anneye hayrandı. Çocuğun soyut matematiği sevdiği ve bu konuda yetenekli olduğu ortaya çıkınca annesi hiç sevinmedi. Ama o andaki öğretmen kendisine bu tür matematiğin uygulama alanında veya ticarette kullanılabilecek bir birim dalı olmadığını iyice anlattığı zaman oğlunun bu dalda da eğitilmesinde bir sakınca olmayacağına karar verdi. Nikolay'ın sosyal eğitiminin büyük bölümü ve tabii tüm eğlencesi evden gizlice kaçıp sokak çocuklarıyla dar sokaklarda gizli avlularda gezip dolaşmaktı. Sırtında bol lacivert elbisesi, kısa kesilmiş saçları üzerinde yuvarlak kepiyle o sıradaki arkadaş grubu arasında veya yalnız olarak gezer, dolaşır, sonra eve sistemleri dinleyip cezaları çekmeye döner. Bunların hepsinde cam yeşili gözlerinde uzaklara bakan bir ifadeyle ses çıkarmadan insanı çileden çıkaracak şekilde dinler ya da çekerdi. Nikolay sokaklarda Batılıların kendilerine mal ettiği bu kentin öz şarkısını dinleyip öğrendi. Şık giyinmiş İngiliz çocuklarının kadavraya dönmüş veremli kent çocukları tarafından köşelere çekilip hırpalanışını izledi. Çinli çocuklar hep yüzlerine maske takarlar. Avrupalı efendilerinin kendilerine garez bağlamasını önlemeye çalışırlardı. Kompradorları, yağlı göbekli işbirlikçileri de tanıdı Nikolay. Bunlar Avrupalıların kendi halklarını sömürmesine alet olan kimselerdi. Batı geleneklerini taklit eder, onların ahlak kurallarına uymaya çalışırlardı. Bolca kâr ettikten, egzotik yemeklerle midelerini tıka basa doyurduktan sonra bu kompradorların en büyük zevki Wong Chow'dan ya da Sho Chow'dan getirilen ve Fransız genel evlerinde vesikalı olarak çalışmaya hazır bulunan 12-13 yaşındaki bakirelerle yatmaktı. Bu kızların bakireliğini yok etme yöntemleri çeşit çeşitti. Kızın öç almak için yapabileceği tek şey, tabii biraz rol yapma yeteneği varsa, peş peşe birçok kere bakireliğini feda etmek ve bu yoldan biraz para kazanmaktı. Sokaklarda dilenen, dilenirken gelip geçenleri çürüyen bacağını üstlerine sürmekle tehdit eden ya da kucağındaki çocuğa daha çok ağlasın diye iğne batıran, turistleri korkutan bütün dilencilerin sizin için dua eden veya size lanet okuyan ihtiyarlardan eğlenesiniz diye birbirleriyle doğa dışı gösteriler yapmayı öneren yarı aç çocuklara kadar hepsinin Majeste Hazretleri yani Dilenciler Kralı'nın kontrolü altında çalıştığını da öğrendi Nikolay. Dilenciler Kralı'nın örgütü bir tür sendikayla üyeleri koruma çetesi arası bir şeydi. Kent içinde kaybolan her parça eşya, saklanan herhangi bir kişi, istenen herhangi bir hizmet, majestelerinin hazinesine mütevazi bir bağış karşılığında elde edilebilirdi. Rıhtımlarda ter içinde çalışan, gemilerin merdivenlerinden bir yukarı bir aşağı yük taşıyan işçileri seyretti Nikolay. 11 saatlik bir çalışmadan sonra akşamüstleri işçilerden biri kuvvetten kesilir, sırtındaki ağır yükün altında yere yıkılırdı. O zaman gurkalar ellerinde copları veya demir sopalarıyla olay yerine gelirlerdi. Yıkılan tembelde ya yeniden güç kazanır ya da sonsuz istirahate geçerdi. Yeni yetme fahişeleri çalıştıranlardan polisin göz göre göre rüşvet alışını izledi Nikolay. Yeşillerle kızılları birbirinden ayıran belirtileri öğrendi. Bunlar dünyanın en büyük gizli kuruluşlarıydı. Koruma ve öldürme eylemleri dilencilerden politikacılara kadar herkesi kapsardı. Çankayşek de yeşillerdendi. Gruba bağlılık yemini etmişti. Bir Çin proletarya diktatörlüğü kurmaya çalışan genç üniversite öğrencilerini işkencelerle öldürenler de yeşillerdi. Nikolay bir yeşille bir kızla birbirinden çok kolaylıkla ayırabiliyordu. Sigarasını tutuşundan, yere tükürüşünden, Gündüzleri öğretmenlerinden matematik, klasik, edebiyat ve felsefe öğrenen Nikolay, akşamları sokaklarda başka şeyler öğreniyordu. Ticaret, politika, emperyalizm ve hümanizm. Gece olduğunda annesi kenti yöneten en akıllı erkekleri eğlendirir, onlarla sohbet ederken annesinin yanında salonda otururdu. Bu erkeklerin çoğu Nikolay'ı çekingen bula dursun, içlerinden zeki olanlar onu gururlu ve içine kapanık diye nitelendirirlerdi. Onların böyle gördüğü, böyle adlandırdığı nitelik aslında çocuğun tüccarlara ve tüccar zihniyetine karşı duyduğu nefretti. Zaman geçti. Alexandra Ivanovna'nın dikkatle yapılmış, kurnazca yönetilmiş yatırımları meyve vermeye başladı. Fakat bir yandan kadının sosyal yaşam temposunda da bir yavaşlama görüldü. Vücudunda daha bir rahatlama, hareketlerinde daha bir nazlanma belirdi. Ama canlılığı, güzelliği başka bir olgunluk kazandı.